Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Nefes Sıhhat programından herkese hayırlı günler, mutlu günler, sıhhatiniz bol olsun efendim. Doktor Fırat Erdoğan'la yine birliktesiniz, ben ona yardımcı olacağım. İsmim Doğan Akın. Efendim, bugün hastalarımızın merak ettiği konuları böyle ele aldık hocamla birlikte. Bunları paylaşacağız inşallah. Hocam merhaba, selamünaleyküm.
Aleykümselam, sağ olun.
Hocam, bir hekim olarak hazır mısınız hastalarınıza karşı?
Hazırız, hazırız, buyurun.
Peki hocam, şöyle başlayalım öyleyse. Beslenme yetersizliğine bağlı kansızlıkla başlayabilir miyiz? İlk konumuz.
İlk konu bu. Şimdi şöyle soruları böyle hani kişiselleştirmeyelim ve konu başlıklarıyla gündemde bulunan ve bulunması gereken şeyler diye konuşalım diye düşünmüştük. Oradan çıktı aslında bu nutrisyonel anemiler başlığı. Anemi bir insanda kansızlık bulunması demektir. Bu da kansızlık dediğiniz şey, kanınız var. Bu yanda yok olacak da öyle bir durum yok. Yaşınıza, cinsiyetinize göre olması gerekenden düşük olması haline kansızlık diyoruz. O yüzden bir yetişkinle bir çocuğu, bir çocukla bir yeni doğan bebeği kıyaslayamazsınız. Basit bir hemogram, kan sayımı yaptırdığınızı düşünün. İşte hekim arkadaşımız alır bakar, bunun kansızlığı var ya da yok der kabaca. Var şuna bağlı, var buna bağlı, araştırmaya değer, ilaç kullanması yeterli deyip bırakır. Ama bunu hastalarımız bu şekilde yapmaya kalkmasınlar. Şimdi zaten yapmazlar diyeceksiniz de şöyle yapılıyor. Maalesef laboratuvar çıktılarının çoğu koyu boyalı olarak çıkıyor. Anormal rakamlar. Tanımlanmış referans değerlerinin biraz yukarısı veya biraz aşağısı olması halinde burada problem var olarak boyalı çıktığı için bakarak bizim kansızlığımız var, biz ilaç kullanmalıyız, doktora gitmeliyiz, şunu yapmalıyız gibi talepler çokça gelir bize. Önemli olan, dediğim gibi, bir yetişkinle bir çocuğu, bir çocukla bir yeni doğanı kıyaslayamazsınız. Biz kan sayımı tablosunu elimize aldığımızda hemoglobin ve hematokrit denen değerlere bakarız. Bir sağlıklı çocukta, Amerika'da yapılmış bir çalışmanın rakamları var elimizde. 11 gram bölü desilitrenin üzeri normal kabul edilir. Bir yaşla üç yaş arası kabaca. Ama yetişkin bir erkekte 11'i gördüğünüz zaman bu ciddi kansızlık hastanın hayat kalitesini etkiler. Bir. İkincisi, altta yatan bir sebep mi var diye bakmak lazım. İki. Yani şu mesaj buradaki: kan sayımı sonuçları kişiye özeldir. Yaş ve cinsiyetten çok etkilenir. Yeni doğan bir günlük bebeğin kan düzeyi, yani hemoglobin ve hematokrit düzeyleri onun 13-15 yaşındaki çok sağlıklı iri yarı abisinden ablasından daha çok çıkacaktır. Yeni doğan döneminin bir özelliğidir bu da. O yüzden kansızlık 10'un altı kansızlık, 15'in üstü fazla kanlılık gibi yuvarlanabilecek bir değer değildir. Kabaca çocukluk yaş grubu boyunca 10,5-11 gram bölü desilitrenin üzerini yeterli sayarız biz. Kansızlık olması halinde ne olur? Kan vücutta ne işe yararsa o işler yapılamaz anlamına gelir. Ama burada önemli olan, kansızlık dediğiniz zaman kanın azlığı değil, kanın içindeki şekilli elemanların azlığıdır aslında. Yoksa bir insanın kanı çok iyiyken...
Yani sıvı kanın az olduğunu insanlar anlıyor değil mi, kansızlık dendiği zaman?
Tabii vücutta. Yani toplamından bahsetmiyoruz biz. Çünkü bir adam çok iyidir, her şey yolundadır, kan düzeyleri normaldir. Şiddetli bir ishal kusma hastalığı geçirir. Bir hafta hastanede yatar veya işte ciddi bir tedavi görmez, bir şey olur. Kan çok yoğunlaşır, kan miktarı azalır. Miktar anlamında sıvısı azaldığı için, ama iş gören kan hücreleri, hemoglobin dediğimiz oksijen taşıyan üniteler normal sayıdadır. Bu yüzden bir problem yaşamaz bu manada. Ama olması gereken hacim, yani çocuklarda yaklaşık 85 mililitre, kilogram hesabıyla yaparız. İşte şu kadar litre kan olması gerekirken bu kadar litre kan vardır, ama içinde iş görecek üniteler, hemoglobinler yoksa oksijen dokulara yeterince taşınamayacağı için buna bağlı problemler ortaya çıkmaya başlar. Bir. Daha önemlisi, bizde besin eksikliği kansızlığı dendiğinde ilk akla gelen demir eksikliğidir. Milletçe böyle bir dertten muzdaribiz. Demirin işe yaradığı diğer sistemlerde de problem çıkabilir. Bir yeni doğanın beyin gelişimi için demir olmazsa olmaz moleküllerdendir. Çocukta demir eksikliği var, buna bağlı kansızlık oluşmuş. Buna bağlı zeka geriliği de oluşur o zaman. Bu bir zihinsel özür anlamında değil muhakkak ki, ama ulaşması gereken IQ'ya ulaşamadı. Yapması gereken becerileri gösteremedi. Potansiyellerini tam sağlayamadı anlamına gelir. Bu yüzden...
Yani gelişimi yavaşlar mı?
Yavaşlamak bir yana, yani kaybeder direkt. Yani 15 birim olacağına 13 birimde yetişkin hale gelir. 2 birim yani potansiyel eksik kalmış olur gibi düşünmek lazım. Besin eksikliği, kansızlığı dendiği zaman kabaca üç şey akla gelir en sık olarak. Demir eksikliği, B12 ve folik asit eksiklikleri. Ama B12 eksikliği çok nadir gözükür. Folik asit eksikliği çok çok daha nadir gözükür. Biz genellikle bir çocukta kansızlık var ve bunun beslenme yetersizliğine bağlı olduğunu düşünüyorsak her zaman demir çıkar bunun altından. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar kişinin kansız olduğunu düşünüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verileri bu yönde. 0-5 yaş arası çocukların ise yaklaşık %47'sinde kansızlık ve bunun da büyük çoğunluğu demir eksikliğinden olmakta. Türkiye'de yapılan çalışmalarda ilkokul, ortaokul döneminde %25 ila %40 arası rakamlar. Yani kolundan tuttuğunuz her 3 çocuktan birinde kansızlık var.
Bu kadar sık görülen bir şey.
Bu kadar sık gözüken. Biz bir de iyiyiz. Dünyada 2 çocuktan biri diyor.
Sizce sebebi ne bunun?
Birkaç sebebi var aslında. Birincisi daha çocuklar yola çıktıkları andan itibaren bizde annelerin çoğu kansız. Böyle olunca demir depolarından fakir doğuyorlar.
Anne sütüyle geçiyor öyle mi?
Anne sütü geçmiyor. Gebelik boyunca aldığı depolardan.
Karındayken o doğuma kadar.
Aldığı depolardan. Daha sonrasında ise maalesef düzgün beslenmemekten. Düzgün beslenmek aç kalmak anlamına gelmiyor. Bazı gıdaları çok tüketmek de kansızlık yapar. Maalesef en sık gördüğümüz süttür.
Peki bebek de anne sütüyle besleniyor ama anne sütüyle diğer sütü karıştırmayacağız bugüne
işte
yani.
İşte burada direkt ayıralım. En büyük hatalardan biri bu. Mesela bize şu soru da çok gelen, işin mizahi boyutudur. Kim demiş, niye demiş bilmiyorum ama işte balık yendiği gün yoğurt yenmez. Yani niye yenmez emin olun hiçbir şey duymadım.
Geçtiğimiz gün yine aramızda geçti bir balık yeme muhabbetinde söylemiş.
Yani soru şu, bizim hanım bugün balık yedi çocuğu emzirebilir mi? Ya nasıl bir ilişki kurduğunuz arada nasıl bir alaka var hiç kimse bilmiyor. Bir hurafe ama artık yayılmış gitmiş. Bizim bahsettiğimiz süt inek sütüdür. İnek sütü direkt olarak demir emilimini bozar. Süt zaten süt ve yoğurt ürünleri vücutta bağırsaklarda bulunduğu süre zarfında kendi dışındaki elementlerin emilimine her zaman engel olur. Öncelikle onlar emilirler. Yanındakiler maalesef kontenjanda olduğu için büyük abdeste atılırlar giderler. Bu yüzden mesela bir çocuk iyi demir de tüketiyor olabilir ama çok fazla süt ve süt ürünü tüketiyorsa aldığı demiri kullanamayıp attığından dolayı kansızlıkla problem yaşıyor olabilir. Biz şu sıkıntıyı çok yaşarız. Bir yaşa kadar anne sütü iyi kötü alınmıştır. Bir yaştan sonra ek gıdalara daha ağırlık verin, süre devam edin ama deriz. Ek gıdaya geçildi. Çocuk bir gün, iki gün, üç gün ya ben annemden ne güzel emiyordum. Çok çok çok çok yutuyordum. Karnım doyuyordu. Şimdi arkadaş alıyorum bu pırasayı. Kemir dur, kemir dur, kemir kemir bitmiyor. Ne kadar yiyeceğim? Karnım da doymuyor zaten diye. Bir müddet sonra tembellik gelişiyor. Süt verelim. Verelim mi? Tabii ki verelim. Mama verecek halimiz yok. İnek sütünü veriyor. Çocuğa bu da cazip geliyor. Tamam bir anne sütü değil ama karın doyurma etkisi belki ona yakın. Sütü alınca gene böyle hani affedersiniz beleş bir gıda bulduk diye düşünüyor çocuk. Sütü çok içmeye başlıyor. Sütü içtikçe karın ağrısı, kabızlık, kansızlık, iştahsızlık başlıyor. İştahsızlık kansızlığa, kansızlık iştahsızlığa dönüyor. Bir kısır döngü oluşuyor vücutta. Böyle olunca aşırı inek sütü tüketimi direkt olarak demir eksikliğine sebep oluyor. Ne oldu? Biz çocuğumuza iyi beslensin diye çok süt verdik, çocuk kansız oldu. O zaman iyi bir şey yapmadınız. Anlamına gelir bu. Dediğim gibi dünya çapında neredeyse 1/3 hatta %50'ye yakın oranında demir eksikliği gözüküyor. Ve bütün mesele besinlerle yeterli demirin alınmaması, alınan demirin yeterli emilememesidir. Yeterli emilememede de ailelerin bilmesi gereken şey süt, çay, kahve, kola tüketimidir. Diğerleri çok önemli değildir, ayrıntıdır. Peki demir eksikliği, kansızlığı için ne yapalım? Daha önceki programlarda çok söyledik, o yüzden buraya hızlıca geçiyorum.
Buyurun.
Bir kansızlığınız varsa tedavi olmanız gerekir. Ancak bu tedaviyi kafanıza göre yapamazsınız. Mutlaka bir hekim yapacak doğal olarak. Aldım tahlili, koyu boyalı gördüm. Yanında da L harfi vardı. Anladım ki kansızlığım var. Gittim eczaneye, en iyisinden bir kan şurubu ver bana. Böyle bir şey olmaz kesinlikle. Bazen kansızlık lösemi gibi kötü huylu hastalıkların da ilk belirtisi olur çünkü. Evet 1999'u sıkıntısızdır, demir eksikliğidir ama bu iş önemlidir. Bir hekim görecek, tedaviyi o düzenleyecek. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra kontrol tahlilleri alınacak. Ondan sonra karar verilecek. Demir eksikliği bu şekilde tedavi edilmesi gereken bir
halk
durum.
Halk içinde gidip de eczaneye bir demir hapı alıp içim yapanlar olabiliyor değil mi hocam? Bunlarla karşılaşıyoruz.
Hem de çok fazla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi en azından tanıyı karıştırıyor. Yarın öbür gün bu çocuk acaba lösemi mi diye de düşünmemiz gerekiyor. İkinci bir durumda B12 vitamini eksikliğidir. Hemen söyleyelim. B12 vitamini eksikliği bir radyo programında konuşmaya değecek bir hastalık değildir. o kadar nadir görülen bir durumdur. O yüzden hani bu cümlenin üzerine ya bu radyoda bile konuşuldu, biz bu vitamini eksik kullanıyor, öyle bir şey yok. B12 vitamini hayvansal ürünlerin çoğunda vardır. Özellikle vejeteryanlarda, yani ağzından asla hayvan eti geçmeyecek kişilerde gözüküyor. Ama çocukluk çoğunda çok fazla görmüyoruz dediğim gibi. B12 demire kıyasla daha da önemli bu manada. Sinir sisteminin çok gerek duyduğu bir vitamindir. Bunun eksik alınması halinde büyüme gelişme geriliği, hipotoni dediğimiz halsizlik hali, beslenme güçlüğü, uykuya eğilim, ellerde titreme, komaya kadar varan tablolar olabilir.
Unutkanlık da söylüyorlar B12 için de geçerli
İşte
mi?
Maalesef çok söylüyorlar. Doğru. B12 eksikliği unutkanlık yapar ama unutkanlıkların kaçı B12 deseniz emin olun çok sıkıntılı bir konu. Yani çok abartmamakta fayda var.
Peki hocam.
B12 ile ilgili ikinci bir sıkıntı. Test öyle aldım kanı, eksik çıktı, vereyim kullanayım, böyle yapılamıyor. Klinik tablo ile laboratuvar uyumlu ise buna bakılıyor. B12'si düşük de olsa tedavi verilmeyen, normal de olsa tedavi verilen gruplar var. Bu konuda yine hekime danışmakta fayda var. Bir de folik asit var. Folik asit de niye burada zikretmeye özellikle gerek gördük? Keçi sütü bu aralar gene nedendir bilinmez reklamı yapılıyor. Keçi sütünün inek sütüne hiçbir üstünlüğü yoktur. Anne sütüne en yakın olduğu iddiası sadece belli elementlerin biyokimyasal değerlerinin anne sütüyle benzerlik göstermesidir. Özellikle folik asit eksikliği açısından çok önemlidir. Keçi sütünün folik asiti çok düşüktür. O yüzden sadece keçi sütü beslenenlerde mutlaka folik asit eksikliği gözükür. Ciddi de problem yaşarlar. Bu manada buna da bilgi vermiş olalım.
Teşekkürler hocam. Bir konuyu böylelikle bitirmiş oluyoruz. Efendim,
kansızlıklar mevzu.
Kansızlıklar bahsini kapatıyor. Bir sonraki bahsimize geçiyoruz. Bir Nefes Sıhhat programında Erkam Radyo'dasınız efendim. Doktor Fırat Erdoğan'ı dinliyorsunuz ve Doğan Akın. Ben yardımcı oluyorum kendisine. Efendim, kansızlık konusundan sonra dilerseniz kuduz hastalığı ve kuduzluk muhabbetine geçelim. Buyursunlar hocam.
Şimdi şöyle çok alakasız iki konu arka arkaya geldi ama kuduz mevzu için bizim son bir toplantıda şöyle. Uyuyan dev uyanıyor mu? İki nokta üst üste kuduz diye bir başlık vardı. Hani eskiden böyle bir hikaye olarak kuduz hastalığı, işte kuduz köpekler, kuduz hayvanlar filmlere konu olmuş, ölümcül kalımcı cidden problem, her şeyle kabul de. Niyeyse konuşurduk ama görmezdik. Biz kuduzu gene de görmüyoruz. İşte ben bu kadar sene oldu tıp fakültesine girdim, doktorluk yaptım, ettim. Hiç kuduz görmedim. Kuduz şüpheli hastayla da direkt bir muhatabiyetim olmadı. Kuduz şüpheleriyle ama sürekli bir temasımız oldu. Şimdi kuduzla ilgili birkaç sıkıntı var. Korkusu öldürüyor adamı bir kere. Kuduzun kendi öldürüyor mu bilmiyorum ama kuduzun korkusu insanı öldürüyor doğal
öyle
olarak.
Oluyor, öyle oluyor.
Şimdi kuduz bir virüs. Yani nezle virüsü nasıl bir virüs mikrobu ise kuduz da böyle bir mikrop. Kötü tarafı sıcağa karşı dayanıksız. Sıcakta çok fazla barınmıyor. Mesela 50 derece sıcaklıkta kendiliğinden ölüyor ama soğuk havalarda aylarca canlılığını koruyabiliyor. Soğuk havada yaşayan bir hayvanda aylarca kuduz mikrobu canlı olarak bulunabiliyor. Dünyada yılda yaklaşık 50-55 bin kişi kuduz hastalığı oluyor.
O ciddi bir rakam.
50-55 bin müthiş bir rakam gerçekten. Büyük çoğunluğu Asya ve Afrika. Daha çok erkeklerde ve çocuklarda doğa şartlarında görülüyor. Evet. Yalnız şimdi işte enteresan bir rakam geliyor. Bir yılda kuduz koruma tedavisi, kuduz profilaksisi diyoruz, uygulanan kişi sayısı 4 milyon. 50 bin kişi için 4 milyon kişiyi aşılıyoruz, uğraşıyoruz, ediyoruz. Hoş, o 50 bin kişinin belki 30-40 bin zaten sağlık hizmetiyle karşılaşmadan ölüp gidiyor ama teorik olarak bütün sıcak kanlıları ve memeli hayvan türlerini enfekte edebiliyor. En duyarlı tipler tilki, kurt ve çakal. İkinci düzeyde köpekler ve kediler var. İnsandan insana bulaşma bildirilmiyor. Yarasalar da kendileri bulaştırabiliyor ama kendileri hasta olmuyorlar. Şimdi yarasa, kuduz bunlar çok uç şeyler gibi geliyor ama piknik alanına gitmişsiniz, köyde yaylaya gitmişsiniz, bir mağaraya giriyorsunuz. Yarasa gelip çocuğunuz gagalıyor, ne yapalım, kalıyorsunuz ortada. O yüzden enteresan bir konu. Geri kalmış ülkelerde daha çok vahşi hayvan temaslarından oluyor. İşte köylerde, yaylalarda, dağda yaşıyor olmaktan dolayı. Gelişmiş ülkelerde genellikle kaynak sokak ve ev köpekleri. Türkiye bu yüzden gelişmiş
yani
ülkelerde.
İstanbul'da mesela değil mi, bir metropolün içindesiniz. En fazla bir kediyle, köpekle temasa geçebilirsiniz. O da ev köpeği ise olmaz. Sokak köpeklerinin bazılarında.
Orada durun şimdi Doğan Bey, geleceğiz o konuya. Türkiye'de yılda aşağı yukarı 180 bin kişiye ait kuduz riskli temas bildirimi yapılıyor. Yani 180 bin kişi beni hayvan tırmaladı, ısırdı, yaladı, bilmem ne yaptı deyip acillere başlıyor. 180 bin. Ama senede çok şükür en fazla bir ya da iki tane kuduz vakası çıktı. Şimdi bütün Türkiye'de senede bir görülen bir hastalık. Senede bir kişiden bahsediyoruz. Hmm. 78 milyonda bir kişi ama senede 180 bin kişi bundan muhatap oluyor. Türkiye'de 2000-2014 yılları arasında 14 yılda toplam 21 kişi görülmüş. Bunların yarısı da çocuk. 3 olguda aşılı olmalarına rağmen kuduz hastalığı görülmüş yalnız. Hmm. Aşılı olmalarına rağmen.
Belki bünyeden, belki işte
aşılı mıydı, aşı doğru muydu, onları çok bilemiyoruz.
Hmm, bunlar düşündürüyor hocam. Peki devam edin hocam, buyurun.
Şimdi kuduz olan hayvan nasıl anlaşılır? Bir kere bir hayvan kuduz mu değil mi, o önemli. Kuduz olan hayvanda genellikle hayvanlar kuduz mikrobunu aldıktan sonra 3 ila 7 gün sonra ölüyorlar. Cinsine göre değişiyor ama mesela kokarcalar 20 günde ölürken köpekler 10 günde ölüyor.
Ha, kuduz hastalığını taşıyan hayvan ölüyor yani.
Tabii, o da hastalığı aldı, 10 günde ölecek, 10 gün içinde herkese bulaştırıyor.
Virüs onun üzerinde.
Tabii, işin kötü tarafı bu sırada hayvanda huy değişiklikleri oluyor, davranış bozukluklukları oluyor. Aynı hane halkına bile saldırmaya başlıyor. Zaten oradan anlıyorsunuz bu hayvanda bir tuhaflık var diye. Gözleri irileşiyor, kızarıklık oluyor. Loş yerlerde saklanmayı seviyor. İşte bu cümle herkes biliyor. Işıktan korkuyor, sudan korkuyor gibi şeyler oluyor. Yaklaşık bir haftayı buluyor, bulmuyor hastalığın tamamı. Bir müddet sonra çocuk da, affedersiniz yanlış söyledim, hayvanda bir felç hali gelişerek hayvan ölüyor. Hmm. 7-10 günde.
Önce vahşileşerek görüyorsunuz bunu.
Tabii. Peki şimdi kişiden, hayvandan insana nasıl bulaşıyor? Önemli olan o. Dış ortamlarda çok fazla dayanamadığı için kuduzlu bir bireyin veya hayvanın eşyalarından insana bulaşamıyor. Kuduza yakalanmış bir memeli hayvanın, köpek gibi hayvanların ısırması ve yaralamasıyla bulaşıyor. Kuduzlu hayvanın sıyrık veya çatlak deriye göz, ağız veya buruna temas etmesiyle bulaşıyor.
Yani kan yolu geçiyor.
Temas ediyor ama tutup, yani çok sevimsiz bir tablo ama kuduz bir hayvan sizi yaladı gözünüzden ya da burnunuzdan gibi. Sağlam derinin olmadığı alanlardan bahsediyoruz. Salya ile bulaşık eşyanın yaralı deriye temas etmesi. Hmm. Şimdi hayvan kuduz, kendi tasmasını yalayabilir mi? Evet. O sırada siz elinizde tutarsınız, o sırada bahçe tırmanıyla elinizi kesmişsinizdir. Bu kadar basit.
Yani, hassas noktalardan geçiyor.
Yani. Yani hayvanın tasmasını tutarak da kuduz olabiliyorsunuz. Kuduz hayvan tarafından tırnaklanarak meydana gelen yaralanmalar. Ben özellikle bu cümleyi vurgulamak için bu programa bunu koydum. Çünkü hayvanların tırnakları her zaman kendi salyalarıyla bulaşıktır. Hmm. Yani hayvanın kendi tırnağında salyası var. Tırnağı çok minicik bir çizik bile atsa sizin cildinize.
Sürekli yalıyor zaten kedi kendi tırnağını.
Sürekli yalıyor işte. O yaladığı şeyi, ya bu kadarlık sıyrıktan da mı olur? O kadarlık sıyrıktan da olur. Dişlerini geçirip hart diye etinizi koparması gerekmiyor kesinlikle. Hayvan sizi tırmaladı. Tırnağında bir şey var mıydı? Vardı. O hayvan kuduzsa salyasında kuduz mikrobu var. Tırnağını yaladığı için tırnağında kuduz mikrobu var. En ufak bir çizik attığında sizde de var. Hmm. Kuduz hayvanın etinin ya da sütünün çiğ olarak yenmesi, yani çok olacak bir şey değil gerçi ama onun dışında organ nakli, kornea nakli gibi şeylerde de laboratuvar olarak olabildiği gösterilmiş. Kuduz olduğu bilinen bir insanın insanı ısırması kuduz oluşturma riskini çok fazla arttırmıyor. Yani bir risk vardır deniyor ama aşı yapsak mı yapmasak mı çok bilememişler. Buna bir kanaat yok. Hmm. Esas olarak sinir sistemini tutuyor. Uçlara kadar periferik sinir dediğimiz kısmı etkileyerek beyne doğru yavaş yavaş ilerliyor. En sevimsiz cümleyi söylüyorum şimdi. Kuluçka dönemi yaklaşık 10 gün ile 90 gün. Yani siz bugün bir kuduzlu hayvan tarafından ısırılsanız, kuduz olsanız bulgular bazen 90 gün sonra ortaya çıkıyor. 90 gün sonra ne sıyrık kalıyor, ne o hikaye aklınıza geliyor. Hasta gelmiş, bu çocuk bir tuhaflaştı diyor aile. Boş boş bakıyor, sudan kaçıyor, ışıktan kaçıyor. Ne olur ne olur, sorsanız bile yani ne bilecek aile. Çocuk sokakta oynarken kediye saldırmış, kedi bunu tırmalamış. Ne iz var ne bir şey var, maalesef bu çok sıkıntılı bir durum. O yüzden hani uyanık olalım. Klinikte özellikle böyle ensefalit dediğimiz beyin iltihabı tablosu yapıyor. Şuur değişiklikleri yapıyor. Yani hoş bir tabir değil ama sonunda kudurma oluyor maalesef. Yani saldırganlık.
Kuduz kudurmaktan biraz
maalesef,
da
maalesef cümle aynı geliyor, cümleden geliyor. Maalesef hani hiç girmeyelim
Gelime
ama.
Kökü, evet.
Bazılarında çok nadir bazı vakalarda %20 gibi içe kapanma, yani paraliz, bütün sinirler felç olup kalabiliyordu öyle hastalar. Ayırırsan diyoruz hangi hastalıklarla karışır? Beyni ilgilendiren her hastalıkla karışır gerçekten. Tanı koymak maalesef hikaye ile oluyor. Yani böyle bir hikaye anlatan birinde ancak bu akla geliyor. Yoksa kimsenin aklına gelmiyor. Onun için kan telleri vesaire konuyu ama artık yani geçmiş olsun. Tanı koysanız ne olacak, bir işinize yaramıyor. Kuduz tanısı aldıktan sonra kesin olarak kuduz olduktan sonra dünya üzerinde 3 kişi var ölmemiş. Yani kuduz olmuşlar, 4 dörtlük kuduz. Laboratuvarda da tanık olmuş, kudurmamışlar, ölmemişler. Ama 50-55 bin yılda dedik. Bu kadar yılda 3 kişi sadece ölmemiş. Yani bir insan kuduz olmuşsa ölmüş kabul ediliyor maalesef. Kötü tarafı bu.
Sonucu ölüme götürüyor.
3 kişi işte düşünün. Yani evet. Yüz binlerde 3 kişi sadece. Şimdi ne yapalım, nasıl önleyelim? Bir, evcil hayvanları aşılayalım. Vahşi hayvanları başıboş bırakmayalım. Olağan dışı hareket gösteren hayvanları hani ortadan kaldıralım işin doğrusu. Yani ne diyeceksiniz, buna denecek bir durum yok. Hayvanlarda fertilite kullanılıyor. Fertilite kontrolü deniyor. Yani kısırlaştırma yapılabilir. Vahşi yaşam aşılaması diye bir şey var. Amerika gibi doğal hayatın çokça olduğu yerlerde doğaya kuduz aşısı bırakıyorlar tabiri caizse. Hayvanlar böylece yayılma engelliyor. Şimdi bizim asıl yapmamız gereken şey şu. Temas sonrası ne yapalım? Şüpheli durumlarda. Şüpheli durumlar
işte kedi tırmakladı vesaire oldu, ne yapacağız mesela?
Ne yapacağız? Şimdi böyle durumlarda maalesef işte ben senelerdir poliklinikte hasta bakan bir hekimim, sürekli bize bu soru sorulur. Biz soruyu direkt ciddiye almadan kuduz şüphesiyle ilgili bir soru mu geldi? Doğru, Haydarpaşa Numune Hastanesi İntihaniye bölümüne gidiniz. Haseki Hastanesi İntihaniye bölümüne gidiniz. İşte biz Van'da yaşıyoruz. Van Üniversitesi İntihaniye bölümüne gidiniz. İntihaniye Bulaşıcı Hastalıklar bölümü bakıyor bu bölümü ama doğru olan bu değil tabii. Hepimizin konuyu ayrıntılı bilmemiz lazım ki vatandaşlarımızın bile bilmesi lazım. Şimdi bir, sağlam deriye hayvanın dokunması. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Deri sağlam. Çatlak değil, yarık değil, iz yok, bir şey yok. Deri sağlamsa hayvanın dokunması önemli değildir. Evcil hayvandan bahsediyoruz. Evcil hayvanın çıplak deriyi hafifçe sıyırması ya da kanama olmadan küçük tırmalaması ya da zedelemesi. Bakın yani evcil bir hayvan bile bir insana bir şey yapıyorsa, hafifçe tırmaladı, biraz çizdiyse bile risk çok düşük olmakla birlikte aşı gerekir. Aşı gerekir. Evcil hayvanın deriyi çok miktarda yerinden ısırması ya da zedelemesi ya da işte ağız içi gibi yerlere tükürüğün, salyanın temas etmesi ya da beyne yakın kafa, boyun gibi yerlerin ısırılması sonucunda risk yüksektir bu sefer. Aşı ve immünoglobulin dediğimiz ikinci bir madde gerekir. Yabani hayvanlarla ile olan her türlü riskli temasta ise risk yüksektir. Aşı ve immünoglobulin gerekir. Şimdi bir aşı, bir ısırık oldu, bir temas oldu, bir problem oldu. Ne yapalım? Hemen bol sabunlu suyla yıkayalım. Bir kere nerede olursanız olun, dağın başında da bu başınıza gelse, iyi kötü işte bir müddetlik bir yolculuktan sonra sabuna ve suya ulaşırsınız. Uygun yapılan yara temizliği kuduz riskini %90 azaltır. Oo. Mükemmel bir şey. Bol sabunlu suyla yıka. İki, tentürdiyot, piyasa adıyla batikon diye de bilinir. Buna ulaşma imkanınız varsa bolca muamele edip temizleyin. Kesinlikle olur da, hani bir hekim arkadaş bilmiyordur da dikiş atmaya kalkar bu diye. Kesinlikle ellenmez, dikiş atılmaz. Arkasından temas sonrası profilaksi diyoruz. Koruma için bahsettiğimiz immünoglobulinler var. İmmünoglobulin demek daha önce bu hastalığı geçirmiş hayvan ya da insanın serumundan elde edilen koruma hücreleridir. Hazır hücredir. Verdiğin anda korur. Bir de aşı vardır. Aşıyı da kime yapalım diye soruyorlar. Aşılarda
panzehir da panzehir gibi bu dediğiniz hani
immünoglobulin panzehir diyebilirsiniz evet ama aşının da kendi zehrin kendisi var. Hı hı. Dediğim gibi temas eden evcil hayvan son bir yılda kuduz aşısı yapılmış ise yara bakımı yapılır. Aşı yapılmaz. Tetanoz aşısı yapılır. Hayvan 10 gün gözlenir.
Yani hayvanda kuduz çok mu kuvvetli var, var mı yok
aynen,
mu?
Aynen 10 günde ölecek dedik ya zaten. Bu hayvan 10 günde ölmezse kuduz değilmiş anlamına gelir.
Tabii tabii.
Temas eden hayvan, evcil hayvan bile olsa son bir yılda aşılanmadı ya da aşı öyküsü bilinmiyor ise yara bakımı yapılır. Eğer hayvan sürekli gözümüzün önünde duracaksa 10 gün beklenir. Eğer gözümüzün önünde durmayacak, bir lokanta dedik geldi tırmaladı mesela, o zaman yara bakımı yapılır, tetanoz profilaksi koruması yapılır ve aşılamaya gidilir. Burada özellikle kesiyorum, bakın bunlarda bile aşılama yapıyor isek geri kalanların hepsi aşıya dahildir. Neymiş? Hayvanın son bir yılda aşı olduğu kesin olarak biliniyor ve evcil hayvansa biraz
evcil hayvanların zaten artık karneleri var. Birçoğu biliniyor yani.
Kesinse ama kanıt istiyoruz.
Evet, evet.
Ha ya bizim işte bu komşunun kedisi o çok pipirikli bir hanımdır. Kesin yap. Yok böyle bir bilgi yok.
Ya yaptırmadıysa.
Ha, elinde biz kanıt istiyoruz. Son bir yılda bu hayvan aşılandı. Kesin kabul. Bu hayvan benim gözümün önünde duracaksa problem yok. Aşılanmamış ama hayvan gözümün önünde duruyor gerçekten. Yani komşunun kedisi komşunun evinden hiç ayrılmadı. 10 gün sabır ama 10 günde de karın ağrısından ölürsünüz, haberiniz olsun, onu da bilin. Evet. Stresinden dolayı.
Kuduzun karın ağrısı da ağır dediniz çünkü.
Yani değil mi?
Acaba mıyım değil miyim? Acaba değil miyim?
Strese girmenin de çok manası yok işin esası. Hayvanın gözlemi yapılamayacaksa eğer ve aşı olduğu kanıtlı değilse bu şahsın aşılanması şarttır. Hemen bir güzel cümle söyleyelim. Eskiden karından mı yapıyorlarmış, ne yapıyorlarmış bilmiyorum ama şu an aşı karından yapılmıyor. Omuzdan ve bacaktan yapılıyor. Ama 5 doz aşısı var. O anda 3 gün sonra, 7 gün sonra, 14 gün sonra, 28 gün sonra yapılıyor. Bazı yerde 3 doz yapıldığı, 2 dozun aynı anda yapılıp 4 dozda bırakıldığı da oluyor ama genel uygulama 5 dozdur. Ben özellikle hani süreyi çok da aşmayalım, sıkıcı olmasın diye gerisini anlatmadım. Ne dedim? Aşı olduğu bilinmeyen ya da bir yıldan fazla olmuş hayvan 10 günden uzun süre gözetlenemeyecekse bunlar dahil herkes aşılanmalıdır. Aşının da öyle kaydeder bir yan etkisi yoktur, merak etmemek lazım. Ne yapalım? Evcil hayvanları kontrol altında tutalım. Evimizdeki hayvanları mutlaka aşılatalım. Tanınmayan yabancı hayvanlara çocukların yaklaşmaması gerektiğini söyleyelim. Hasta gibi görünen hayvanlara yardım etmek için yaklaşmayalım. Hasta gibi görünüyorsa bu hastalık kuduz da olabilir, unutmayalım. Ölü hayvanlara önlem almadan yaklaşmayalım. Neden öldüğünü bilmiyorsunuz çünkü.
Erkam Radyomuz'un değerli dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programı kaldığı yerden devam ediyor. Doktor Fırat Erdoğan ve Doğan Akın sizinle efendim, merak ettiğiniz konuları böyle biz sıraladık. Şimdi bu bahisleri açarak konuşmaya devam ediyoruz. Ne demiştik? Beslenme yetersizliğine bağlı kansızlıktan bahsettik. Kuduzdan bahsettik. Sırada bir konumuz var. Hocam tekrar selamun aleyküm, merhaba. Aleyküm, hazırsanız sıradaki bahsiniz geliyor.
Buyurun.
Çocuklarda nöbet.
Çocuklarda nöbet. Aslında biz çocuklarda daha önce dinleyenlerimizden gelen soruları konuşurken bu konuyu ayrıntılarıyla çok da konuşmuştuk. Hatta birkaç programda kısa kısa da olsa bahsi geçmişti ama bazı konuların altını çizmek, vurgulamak için söylemek gereği duyduk. Çünkü 2-3 cümle var ki biz ne kadar söylesek anladığımız kadarıyla ikna edememişiz. İnsanların bu konuda sıkıntısı var. Bazı konuların altını çizmek istediğimiz için buraya getirdik bu konuyu. Şöyle bir çalışma yapılmış. Acil servise gelen her 50 çocuktan biri nöbet geçirerek, havale geçirerek geliyor. Gerçi şunu da önce beş kişi söyleyelim. Halk arasında sara nöbeti denen şey, havale denen şey, bizim konvülsiyon dediğimiz şey. Kasılma diyelim. Farklı çeşitleri var. Bayılma nöbeti tarzında olan, boş bakma tarzında olan ama biz nöbet deyince kolların bacakların kasıldığı, dişlerin kilitlendiği, suratın morardığı, işte ağızdan tükürüklerin geldiği, idrar ve gayete kaçışın olduğu şeyleri anlarız. Aşağı yukarı 50 çocuk geliyor acile. Bunlar biri nöbet geçirerek geliyor. Yoğun bakıma gelen her 5 çocuktan birinde kesin nöbet var. Toplumlarda ortalama %5-6 civarında ateşli nöbetten bahsediliyor. Yani ateşe bağlı havale geçirme oranı Türkiye'de yaklaşık 20'de 1. 20 çocuktan biri ateşe bağlı havale geçiriyor. Yakın zamana kadar bu nöbet geçiren çocuklara uzun süre ilaç tedavileri veriliyordu. Antiepileptik diyoruz, konvülsiyon ilaçları diyoruz, havale ilaçları diyoruz. Aileler vermek istemiyor, bağışıklık yapar mı, alışkanlık yapar mı, uyuşturucu etkisi mi var, beyin gelişimi etkiler mi diye. Doktor vermek istiyor, ikinci bir nöbet riskiyle karşı karşıya kalmak istemediğinden. Ama burada şöyle korkular oluyor idi. Nöbet geçiren çocuk da tekrar nöbet geçirirse diye. Nöbet sırasında beyinde bir problem yaşanır, burası bir yara dokusu haline gelip dirençli hastalık haline gelir mi diye. Epilepsi ilaçlarının yan etkileri, güvenlik problemleri nedeniyle ve bir nöbet bir sonraki nöbeti tetikler endişesi ile. Şimdi bugün bakıyoruz, bu görüşlerin aslında çoğu doğru değilmiş diyoruz. Çocukluk çağındaki nöbetlerin yaklaşık %80-90'ı 2 dakikadan kısa sürüyor. Uzun sürmediği için problem oluşturmuyor. Uzun sürenler de nadiren zaten beyinde hasar oluşturuyor. O yüzden bir nöbet beyinde hasar bırakırsa korkusuyla havale ilacı vermenin hiçbir manası yoktur. Bir kere nöbet geçiren çocuk tekrar nöbet geçirir mi? Evet geçirebilir ama geçirecek diye bir kural yok. Topluma göre biraz daha artmış riski ifade eder. Epilepsi tanısı aldığında bile çocukların çoğunda yeni nöbetler görülmeyebilmekte. Epilepsi dediğiniz çocuk 3 defa nöbet geçirmiş, siz tanı koymuşsunuz, ondan sonra bir daha geçirmeyebiliyor. Ayrıca en kötü ihtimalle bile epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Nöbetsiz de yaşanır yani. Eğer bir çocuk 24 saatten daha uzun aralarla iki kere nöbet geçirmişse biz buna epilepsi diyoruz. O anda ne yapılabilir çocuğa? Özellikle vurgulamak istediğimiz nokta, aman zarar vermeyin de ne yaparsanız yapın. İşte soğan koklatmak, çenesini açmaya çalışmak, hiçbir şey yapamazsınız. Mümkün olan en sakin şekilde bir tıp merkezine götürürsünüz. Orada basit uygulamayla nöbetiniz durdurulur. O yüzden hani epilepsi hastalığı korkusu, nöbetin oluşturduğu sevimsiz görüntü ve buna bağlı ilaç kullanma eğilimi ya da kullanmama eğilimi çok doğru tıbbi bilgiler değildir demek için bu konu başlığını açmış bulunduk.
Bu bahsi de geçmiş oluyor muyuz hocam?
Evet.
Peki, teşekkür ediyoruz. Çocuklar nöbet konusuyla ilgili de hocam bizi aydınlattı. Sıradaki konumuza gelelim. Bir hastalığı soracağım hocama. Efendim, Bir Nefes Saat programını dinliyorsunuz. Doktor Fırat Erdoğan. Merak edilen konularda, merak edilen hastalıklar, merak edilen bahisler konusunda bizi aydınlatıyor. Sırada çölyak hastalığı var hocam. Buyurun.
Şimdi çölyak hastalığı dediğimiz zaman, ya bu konu nereden çıktı şimdi, yine aynı şekilde konuşmaya değer sıklıkta bir konu mudur diye. Hem de çok değer bir konudur. Hatta konuşmuyor olmamız bile konuşmaya değer bir konudur. Çölyak hastalığı yatkınlığı olan bireylerde, genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa gibi bitkisel proteinlerden olan gluten diye bir maddemiz var. Bu glutene bağlı bir hassasiyet tablosu. Buna bağlı olarak ince bağırsakların başlangıç bölümünün hastalanmasıdır. Yani gluten içeren gıdaları tükettiğinizde gluteni adeta bir mikrop gibi alakası...
Bu gluten hastalığı da diyorlar.
Aynen, bu çölyak. Yani onlarca ismi var. Glutene bağlı olarak ince bağırsaklarda meydana gelen hasardır. Şimdi niye bunu burada konuşmaya gerek gördük? Yakın zamanlarda Devlet Planlama Teşkilatı bir çalışma yaptırıyor. 20 bin tane okul çocuğunu tarıyorlar. Her 110 çocuktan birinde çölyak hastalığı çıkıyor.
Oo.
110, yani 110 çocukta bir ne demek? Yani çok çok yüksek bir oran bu. Bir de hani çölyak hastalığı nedir, nedenden dolayı olur? Bir sürü altta yatan şeyi var. Çölyak hastalığı hangi klinik bulguları yapar diye sormayı bırakın, hangisini yapmaz diye sormakta fayda var. O kadar sık ve çeşitli klinik bulgular yapabiliyor. Bağırsakların dışında sinir sistemini etkileyebiliyor. Akciğer hastalıklarına neden olabiliyor. Karaciğer iltihabı yapabiliyor. Tiroid iltihabı yapabiliyor. Çocuk sahibi olamamanın bir sebebi olabiliyor. Kalp iltihabı yapabiliyor. Obeziteyle ilgisi gösterilmiş. Kabızlık yapıyor, bağırsak iltihabı yapıyor, böbrek iltihabı yapıyor, eklem şikayeti, sıkça yapıyor. Gözü tutuyor, kaşı gözü, işte kirpiği tutuyor, sakalları tutuyor. Yani tutmadığı hiçbir yer yok. Kimde olur? Her yaş grubunda olur ama %90'ı çocuk yaş grubunda tanı alır. Bir çocuk ekmek kırıntısı, bisküvi gibi gluten içeren gıdalardan 3-5 kırıntı bile yese bulgular ortaya çıkabiliyor. Mesela 6 aylıkken, 7 aylıkken. Ama ilk defa 80 yaşında tanı alan insanlar da var. Ama en çok tanı %80-90 oranında ilk 20 yaşta tanı konuyor. Önce ne oluyor? İshaller oluyor, karın şişliği oluyor ve zayıflama oluyor. Bu klasik belirtilerin yanı sıra ishal olmadan diğer organlara ait belirtiler de var. Çölyakla ilgili bu şikayetler, karında şişlik, ishal, büyüme, gelişme gibi problemler olduğunda zaten araştırarak biz çölyağı bulabiliyoruz. Onun dışında birçok şeyi araştırırken de çölyak bulabiliyoruz. Boy kısalığı açısından tetkik edilen hasta. Demir eksikliği vardı, tedavi verdik, tedaviye yanıt alınamayan hasta. Karaciğer enzimleri hasbelkader yüksek bulunmuş hasta gibi alakalı alakasız onlarca şikayetle gelmiş hastada araştırırken çölyak bulunuyor. Burada önemli nokta sessiz çölyak diye bir problem. Yani hastalıkta kişide çölyak yapan bir problem var, glutene bir hassasiyet var ama klinik belirti yok. Türkiye'de yaklaşık olarak 500 bin 700 bin civarında çölyaklı hasta olmasına karşın tanı alanların oranı henüz 20 bini bile bulmamış. Yani orantısal 110'da bir hesabıyla gidersek...
Kendisinde olan ama bilmeyenler çok mu hocam?
İşte o kadar, çok bu. Tanı alan 20 bin, alamayan 700 bin.
Oo.
Kişi çölyak olduğundan habersiz yaşıyor. Alakasız şikayetlerden yakınıyor. Benim sakalım bölgesel halde para gibi niye dökülüyor diyor. Niye bizim çocuğun boyu uzamıyor diyor. Ya bizim çocuk niye durduk yerde guatr hastası oldu diyor. %95'i hiçbir şekilde tanınamayan alakasız şikayetlerle gidiyor. Çölyaklılarda tanı gecikmesi nedeniyle Ağız, boğaz, yemek borusu ve bağırsak kanserleri, lenfomaların görülme sıklığı 3-6 kat. Lösemi, meme kanseri, pankreas, safra yolu, akciğerin, akciğer zarının iltihabı, kötü huylu hastalıkları gibi durumlarda da çölyak hastalığının erken tanısı çok kıymet oluşturmakta. O yüzden bunu artık biz hekim arkadaşlarımıza söylememiz lazım ama hastalarımıza bile söylüyoruz. Eğer bir sebepten dolayı doktora gidip geldiğiniz ve çözemediğiniz bir probleminiz varsa ve doktorunuzun aklına gelmiyorsa sizin aklınıza gelsin. Bu alakasız şikayetlerin sebebi çölyak hastalığı olabilir. Çölyakta temel tanı koyma metodu bir takım kan tahlilleri yapılabiliyor. Endoskopi yapılıyor. Endoskopide alınacak parçanın patolojik incelemesi yapılıyor. En garanti tanı bu. Önemli olan belli
yani
bir...
Yani kanser tanısı gibi bir parça alınıyor.
Gibi kesinlikle gidiliyor. Parça alınıyor. Villöz atrofi denen şeyin görülmesi bekleniyor. Ama şikayetlerden de değil mi? Ne zaman şüphelenip de bunu yapacaksınız? Bu akla gelmiyor bir türlü. Akla geldiği zaman işten geçmiş oluyor genellikle. Kötü tarafı şu. Bir, her şeyi taklit eder, tanı koyması zor. İki, kesin tanısı ancak endoskopi gibi eziyetli bir işlemle konuyor. Ama üç, daha doğrusu yine kötü bir şey. Tedavisi ömür boyu süren bir diyet ama diyetle her şey düzeliyor. O yüzden çölyak tanısı almış biri ömür boyu gluten içeren gıda kullanmaması gerekiyor. Son zamanlarda özellikle hani biraz daha kurumsal firmaların ürettiği gıdalar, yurt dışından gelen gıdalarda bir alerji uyarısı oluyor. Falanca maddeler içermektedir. Bu maddelere karşı alerjisi olan şahısların dikkatli olması gerekmektedir diyor. Bu arada daha da güzeli var. İçinde bulunan maddeler kısmında bazı maddeleri koyu boyalı yazıyorlar ki bunlardan biri de işte çölyak hastalığına neden olan gluten denen madde. Bu gıda gluten içerir. Şüpheniz varsa yemeyin arkadaş demek bu. O yüzden bu konuya da vurgu yapmış olalım.
Teşekkürler hocam. Çok önemli bir konuya değindiniz. Glutenli hastalar, yani çölyak hastaları dediniz. Farklı yemekler yemesi lazım. Onlara özel yemek pişmesi lazım. Etrafımızda tanısı koyulmuş arkadaşlara da anneleri ona göre özel yemek pişiriyor. Gelelim sıradaki bahsimize. Bir Nefes Saat programı devam ediyor. Doktor Fırat Erdoğan'la birlikteyiz efendim. Ben Deniz Doğan Akın. Çölyak hastalığından sonra sıradaki hastalık konumuz hocam uzamış sarılık. Uzamış sarılıkla ilgili, yeni doğan bebeklerde uzamış sarılıkla ilgili bizi aydınlatabilir misiniz?
Uzamış sarılıkla ilgili şimdi birkaç şey söylemek lazım. Yeni doğan sarılıkları, yeni doğan bebekte sarılık olması hadisesini biz daha önceki programlarda belki en az 3-4 kere konuşmuştuk. Hani tekrarda fayda var diye tekrarlıyor değiliz ama maalesef aynı yanlışların sürekli yapıldığını görüyoruz. Aileler tarafından lüzumsuz evham, hekimler tarafından daha lüzumsuz evham üst üste geldiğinde gerçekten son derece önemsiz tablolardan son derece can sıkıcı şeyler yaşandığını görüyoruz. Şimdi sarılık her yeni doğan bebekte olur. Sebeplerini daha önce konuşmuştuk. Anne karnındayken daha yüksek kan düzeyine sahiptir bebekler. Doğumla birlikte bu kan hücrelerinin bir kısmı yıkılır. Buna bağlı olarak sarılık yapan madde açığa çıkar. Karaciğerde yeteri kadar olgunlaşmadığı için oluşmuş olan sarılık yapacak bilirubin denen maddenin eliminasyonu çok mümkün olmadığı için yeni doğan bebeklerde sarılık olabilir. Bu bir hastalık. Yeni doğan sarılığı önemlidir. İlk bir hafta 10 günde çok önemlidir. Beyin gelişimini de etkileyebilir. Acilen de tedavisi gerekir. Tamam mı? Tamam. Bir de uzamış sarılık dediğimiz ikinci kısım var. Burada ise bir tedaviden ziyade tetkik söz konusudur. Çocuklarda uzun sürmüş sarılık hastaneye yatmayı gerektirmez ama mutlaka araştırmayı gerektirir. Biz sıkça rastlıyoruz. Bizim çocuğumuz 5 günlükken sarılık oldu. Sarılık değeri 21'e kadar çıktı. Doktor bizi çok korkuttu. Beyni bile etkilenebilir dedi. Bizi hastaneye yatırdı. Bir gece, 1,5 gece, 2 gece hastanede yattık. Daha sonra çıktık. Aradan bir ay geçti. Yahu gene sarı bu çocuk. Ne yapsak çok korktuk geldik. Kesinlikle hata ettiniz. Kesinlikle hata ettiniz. Niye? 10 günden sonraki sarılıklarda çok endişe etmeye gerek yoktur. 10. günden itibaren kanla beyin arasında bir bariyer oluşur. Bu oluşmuş olan bariyer beyne zarar verme potansiyeli olan bilirubin denen sarılık yapıcı maddenin beyne geçine engel olur zaten. Ha uzamış sarılık yapan hastalıklar da çok masum şeyler değildir. Ölümcül kalımcıl sıkıntılar yaşanan hastalıklar olur ama aynı hastalık değil, bundan bahsetmek istiyoruz. Uzamış sarılık vaktinde doğan bebeklerde 14. gün, prematürelerde ise 21. günden sonra devam eden sarılıktır. Bazı kaynaklar diyor ki 28 günlükken şu değeri bulup geçerseniz sarılık düzeyi önemlidir gibi. Ayrıntılı araştırmayı gerektiren durumlar, sarılığın ilk hafta olmayan sarılığın daha sonra ortaya çıkması önemlidir. Uzamış sarılık daha çok anne sütüyle beslenen sarılık az çocuklarda olduğu için mamayla beslenen bir çocukta 2 haftadan uzun süren sarılıklar önemlidir. O ölçülen bilirubin denen maddenin düzeyinin 12'nin üzerinde çıkması önemlidir. Bir de anormal fizik muayene bulguları var ise, baktı doktorumuz muayene etti, işte karaciğeri büyük, dalağı büyük gibi şeyler var ise bunlar önemlidir. Ama anne sütüyle alan çocuk, sütüyle büyüyen çocuklarda bu durumun görülebileceğini bilerek biraz rahat davranmakta fayda vardır. Eğer bir bebeğin ciddi sarılığı var ve bu sarılık bir aya kadar uzuyorsa yaklaşık 1/500 oranında ciddi karaciğer hasarı olacaktır. 1/500 çok büyük oran, ama bunu ayırt etmesi çok kolaydır. Sarılık tahliliyle birlikte bir de direkt bilirubin denen şey bakılır, anında ortaya konur. Eskiden daha çok olduğunu düşünür idik. Uzamış sarılığı olan çocuklarda idrar yolu iltihabı altta çıkabilir. Bu da bazı çalışmalarda %5, bazılarında %10 görülür diyor ama hiç biz göremedik, baktık bir alakası yokmuş diyenler de var. Anne sütü alıyor olmak uzamış sarılığın en önemli nedenlerindendir. Ama bu bir yanlış anlamaya sebebiyet vermesin. Anne sütü sarılık yapıyor değil aslında. Anne sütünün yeterli alınamamasına bağlı sarılık oluyor. Özellikle yeni doğana özgü bazı durumlar, doğum travmaları, mesela çocuk normal doğumla doğmuş, vakum vesaire uygulanmış, kafanın üzerinde bir kafa daha var, bir şişlik oluşmuş, işte sefalamatom oluşmuş, bir doğum travması var, burada biriken kanın yıkımına bağlı da sarılık ortaya çıkabiliyor. Hastalık olarak bazı ailevi kan hastalıkları bunu yapabiliyor. Anne sütüyle beslenmenin yetersiz olması, bazı enzim eksiklikleri, mide çıkışında ya da bağırsakların genelinde bir darlık olması hali bu yeni doğanların uzamış sarılığı ortaya çıkabiliyor. Bunlarda asıl olan tedavi etmekten ziyade tanı koymaktır. Neden olan şeyi göstermektir. Altta yatan bir idrar yolu iltihabı varsa mutlaka hemen tanı koyup tedavi etmek gerekir. Hastaneye yatırıp 7-10 gün damar yoluyla antibiyotik vermek gerekir çünkü bunlarda. Arkasından da niye idrar yolu oldun sen arkadaş diye bunu da araştırmak gerekir. Bunun dışında işte bir takım enzim eksiklikleri vardır. Bunu ilgilendiren maddelerin tüketilmesine bağlı kan yıkımları olabilmektedir. Naftaline sarılmış eşyaların kullanılması bebeklerde bazen kan yıkımı yapabilmektedir mesela. Bakla yenmesiyle olan tabloya benzer bir şekilde. Karaciğerde ciddi hasar, böbrekte ciddi hasar, metabolik hastalıklar dediğimiz hastalıklar olduğunda bu tip sıkıntılar görülebilmektedir. Bunun bazen tedaviye de ihtiyacı olmaktadır. Genellikle ışık tedavisinden ziyade ilaç tedavisiyle karaciğer enzimlerinin uyarılması söz konusu olabilmektedir. Uzamış sarılık da mutlaka araştırılması gereken bir hastalıktır ve tedavisi de vardır diyerek konuyu bitirmiş olalım.
Teşekkürler hocam, ağzınıza sağlık. Dinleyicilerim adına da ben teşekkür ediyorum tekrar sizin için. Efendim, Bir Nefes Sıhhat programının bugün de sonuna geldik. Bugün hangi konuları konuştuk hocamızla? Beslenme yetersizliğine bağlı kansızlık, kuduz, çocuklarda nöbet, çölyak hastalığı ve yeni doğan bebeklerde uzamış sarılığı konuştuk. Hocam ağzınıza sağlık. Bir programda daha inşallah Erkan Radyo'da dinleyicilerinizle buluşmak üzere.
İnşallah.
Selam ve dua ile efendim. Hoşçakalın.